şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi
atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. İspanya'da Podemos ve destek verdiği yurttaş hareketleri sağ ile solun iki ana akım partisini tahtından etti. Madrid, Barcelona, Valencia'da halk evet yapabiliriz sloganlarıyla sokaklara döküldü. Madrid'de kürsüye çıkan Podemos lideri Iglesias, İspanya'da geleneksel siyaset bitti, iki partili dönem için sonun başlangıcı, değişim geri döndürülemez dedi. İktidardaki parti ve muhalefet partisi büyük oy kaybı yaşadılar. Podemos ise kuvvetli bir şekilde yükselip geliyor. Avrupa'da, Yunanistan'da Syriza'dan sonra İspanya'da da sıra dışı partilerin yükselişiyle karşı karşıyayız. Suriye'de Palmira'da IŞİD'e bombardıman var. IŞİD'in Palmira'yı alması şok etkisi yaratırken Suriye Hava Kuvvetleri Palmira'nın bulunduğu Tetmür kenti ve çevresinde en az 15 hava saldırısı düzenledi. Suriye askeri kaynakları Palmira dahil Humus'un doğusunda 160 IŞİD hedefinin vurulduğunu, 50'den fazla militanın öldürüldüğünü duyurdu. Muhaliflere göre ise antik kentin yakını da vuruldu. 4 sivil yaşamını yitirdi. IŞİD'in 400 kişiyi katlettiği, 600 kişiyi esir aldığı haberin ardından geldi bu saldırı. Hizbullah Suriye'de varlığını artıracak, böyle anlaşılıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, insanlığa yönelik büyük tehdit dediği, IŞİD'e karşı Suriye hükümet güçlerine desteği sürdüreceklerini, gerekirse Suriye'deki varlıklarını artıracaklarını söyledi. Nusra ile IŞİD'e karşı Suriye'nin her yerinde olma kapasitesinin bulunduğunu da belirtti. ABD'ye Bağdat-Tahran ilişkileri ekseninde öfke var. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Irak'ta Anbar Eyaleti'nin başkenti Ramadi'nin IŞİD'in eline geçmesini, Irak ordusunun savaşma iradesi olmadığını gösteriyor diye eleştirmesi Irak ve İran'ın şimşeklerini çekti. Şaşkınlıkla karşılıyorum. Irak'a büyük destek veren Carter, yanlış bilgilendirilmiş diyen Irak Başbakanı Haydar İbadi, Ramadi'yi kaybetmiş olmaktan kalbim kan ağlıyor ama gelecek günlerde geri alacağız dedi. İranlılar da Amerika Birleşik Devletleri'nin işe yaramaz olduğunu belirtti. Ünlü komutanları Kasım Süleymani, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşma iradesinin olmadığını belirtti. Birmanya'da Arakanlıların trajedileri devam ediyor. Bölgedeki denizlerdeki göçmen trajedisi de yoğun bir şekilde sürüyor. Biz programımızın ikinci bölümünde Taraf Gazetesi yazarı ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyelerinden Tolga Bilener ile bu meseleyi enine boyuna konuşacağız. Boat People adı verilen teknelerde ölüm tehdidi altında yeni bir yaşamın imkanlarını arayan göçmenlerin durumunu konuşacağız. Uzak Asya denizlerinde Belçika'nın en önemli kentlerinde Antwerp'te bir meydana belediye başkanı Bart Der Waver'i ya İslam'a geçersin ya da ölürsün diye tehdit eden Fransızca ilanlar asılması şok etkisi yarattı. Yeni Flaman İttifakı lideri De Wever aşırılıkçı İslamcı tehdidiyle uzun süre uğraşacaklarını belirtti. Türkmenistan'da Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov altın varaklı 21 metrelik heykelini Aşgabat'ta törenle açtı. Heykelin adı Koruyucu, en sevdiği atı Akka'nın üzerinde selam verirken resmediliyor. Polonya'da yeni Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oldu. Duda Komorowski'yi tahtından etti. Duda 2010'da uçak kazasında ölen Kaczynski'nin danışmanı idi. %53 oyla görevinin başına geldi. Moskova borsasında dolar yükseldi, euro düştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu biz Suriye'ye girmeyiz, Körfez ülkeleri ısrar ediyor açıklamasını yaptı. Fransızların ünlü oyuncusu Depardieu Rusya için canımı vermeye hazırım dedi. Fransa'dan Rusya'ya geçmiş, vatandaşlık almış ve Rusya'ya yönelik övgü sözleriyle uzun süre adını duyurmuştu. Yeniden aynı övgü sözleri Depardieu'nun ağzından dökülmeye devam ediyor. İran'la nükleer anlaşmaya hala tek engel yaptırımlar olarak görünüyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Taraf Gazetesi yazarı Tolga Bilener ile Myanmar'daki ya da Burma, Birmanya'daki Arakanların durumunu, Rohingyaların durumunu konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde biraz uzaklara gideceğiz. Birmanya'ya gideceğiz, Rohingyalara, Arakan bölgesinde yaşayan Arakan Müslümanları diye bizim medyada haber yapılan topluma gideceğiz. Burada Akdeniz'de olduğu gibi buralardaki denizlerde de yoğun ve ağır bir trajedi yaşanıyor. Göçmen, mülteci ya da kaçak göçmen nasıl adlandıracağımızı da bilmekte zorlanıyoruz doğrusu. Statüleri sorunlu olan durumlar bunlar. İşte bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Taraf Gazetesi yazarı, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Tolga Bilener hocamız. Konuyu Boat People yeniden başlıklı yazısıyla Taraf Gazetesi gazetesinde 24 Mayıs'ta dile getirmişti. Çok fazla haber olmuyor ne yazık ki. Dinsel sahiplerle yapılan haberler dışında konunun iç yüzünü, özelliklerini aktaracak şeylerle karşılaşmakta zorlanıyoruz. Bulunca da yakasına yapışıyoruz. Hoş geldiniz Tolga Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz hem kendi ülkemizde hem Akdeniz'de bu politik göçmenlerin sıkıntılarını, kendilerine yurt arayan insanların trajedilerini izliyoruz. Ama burayla sınırlı değil. Uzak Doğu'da da yoğun, ağır bir trajedi yaşanıyor. Çok fazla da ilgi görmüyor. Siz Bot People başlığını kullandınız yeniden diyerek ve kamuoyuna belki de en değerli toplu bilgiyi veren makalelerden birini kaleme aldınız. Bizim dinleyicilerimiz için de kısmen tekrar etmenizi ve ekleyeceğiniz şeyler varsa bir hafta içerisinde onları da eklemenizi istiyoruz. Buyurun hocam.
Tabii Bot People terimi Güneydoğu Asya'da çıktığı için tam da aslında kontekste uyuyor. 1975 yılında Vietnam Savaşı sona erdiğinde savaşı kaybeden taraf, yani Güney Vietnamlılar, bulabildikleri her türlü imkanla denize açılıp kendilerine Amerikan müttefiki diğer bölge ülkelerine atmaya çalışmışlardı. Bu süreç içinde önemli insanlık trajedileri de yaşanmıştı. O terim günümüzdeki koşullara da uyuyor. Konunun fazla gündeme getirilmediğini söylediğiniz son derece doğru, ama bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Batı dünyasında da aslında çok fazla bu konu ilgi çekmiyordu. Çünkü Birmanya'da Rohingyaların yaşadıkları sorun yeni bir sorun değil. Bu çok uzun yıllardan beri devam eden bir sorun. Fakat özellikle son dönemde Akdeniz'de yaşanan facialarla insanların biraz belki dikkatini celbetti. Dünyanın başka yerlerinde de bu tür olayların olduğu. Dolayısıyla bundan sonra daha çok gündeme gelme ihtimali var.
Evet, bölgedeki diğer ülkeler bu insanları kabulde zorlanıyorlar. Denizler üzerinde kendilerine çare aranıyor. Çeşitli kamplarda kemiklere ulaşıldığı haberleri geliyor. Yani ölüm haberi yaşam haberinden daha çok. Siz Avustralya Başbakanı'nın bir sözüyle girmiştiniz makalenize. Sanıyorum bölge ülkelerinin genel olarak tutumunu yansıtan bir sözdü bu. O yüzden seçtiniz herhalde.
Son derece yansıtıyor. Üstelik Avustralya bölgenin hem tırnak içinde en batılı ülkelerinden biri Yeni Zelanda ile birlikte, hem de en müreffeh ülkelerinden biri. Fakat Avustralya'da iktidarda olan Tony Abbott hükümeti, Liberal Parti ama son derece muhafazakar, Amerika'daki neokonservatör George Bush çizgisine yakın bir parti aslında. Dış siyasetinin temeli olarak bu göçmenlerle mücadeleyi esas almış durumda. Dolayısıyla ekonomik göç, mülteci ya da vesaire gibi ayrımlarla hiç ilgilenmeden Güneydoğu Asya'dan kendisine yönelebilecek her türlü insan hareketini her türlü yöntemle durdurmaya çalışıyor. Şimdi Avustralya böyle bir tavır alınca diğer bölge ülkeleri de madem en müreffeh ülke bile bu insanları kabul etmiyor, neden biz kabul etmeliyiz diye biraz cesaretleniyorlar. Tabii başka dış aktörler de var. İşte Amerika'nın örneğinde olduğu gibi. Hani bu dramın daha fazla yaşanmaması için bölge ülkeleri üzerinde çok ciddi baskı uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Avustralya'nın negatif tutumundan cesaret alsalar da diğer bölge ülkeleri, özellikle Endonezya, Malezya ve Tayland bundan sonra biraz daha ellerini taşın altında koymak zorunda kalacaklar.
Evet. Krize baktığımızda dinsel meselelerin öne çıktığını görüyoruz. Fakat yardım konusuna geldiğimizde bu meselenin hiç de önemli olmadığını görüyoruz. Hani Endonezya, Malezya yardım konusunda soğuk davranan, uzak duran ülkeler büyük Müslüman nüfuslarına ve iddialarına rağmen, değil mi? Bu da ilginç bir durum değil mi?
Kesinlikle öyle. En soğuk duran ülke Tayland'dı. Tayland'ın şöyle özel bir durumu da var. Bu tür kaçak göçmenleri ya da mültecileri taşıyan teknelerin, özellikle de kaptan ve o kaçakçılık işini yapan insanları büyük ölçüde Taylandlı zaten. Dolayısıyla Tayland aslında çok daha önemli bir rol oynuyor. Sırf insanları kurtarmak için değil, kendi ülkesindeki bu mafya tarzı örgütleri kontrol etmesi bile aslında sorunun çözülmesinde rol oynayacak. Birmanya açısından baktığımızda ise Rohingya sorunu hem iç hem dış boyutu olan bir sorun. İç siyasette Birmanya çok uzun bir süre, 1962'den 2011'e kadar aralıksız bir askeri yönetim yaşadı. Ülke yeni yeni demokrasiye geçiyor ve bu sancılı dönemde söz konusu etnik ve dini azınlık, yani Arakan'da yaşayan Rohingya adı verilen Müslümanlar bir tür günah keçisine dönüştürülmüş durumda. Birmanya milliyetçiliği etrafında toplumu birbirine işte yapıştırmaya çalışıyor bu yeni yönetim. Dolayısıyla bu iç mesele bu. Dış mesele ise Rohingyaların büyük bir kısmı Bangladeş kökenli aslında. Kuşaklardan beri Birmanya'da yaşıyorlar ama etnik olarak Bangladeş halkına yakınlar. Birmanya ile Bangladeş arasındaki sorunlar da doğrudan aslında Rohingyaların yaşadıklarını açıklayabilir. İki ülke arasında Bengal Körfezi'ndeki doğal gaz kaynaklarının işletimi, kıta sağlığı vesaire gibi çok ciddi sorunlar var. Haritayı biraz daha büyütürsek, Birmanya Soğuk Savaş boyunca ve sonrasında Çin'in bölgedeki en yakın müttefiklerinden biri oldu. Dolayısıyla ülke Hint Okyanusu'ndaki jeopolitik dengeler açısından, özellikle de Çin-Hindistan rekabeti açısından da kilit rol oynayan bir ülke aslında.
Evet, peki yakın dönemde bu sorunu çözebilecek, mültecilerin sorununu ve Birmanya'daki sorunu çözebilecek bir mekanizma, bir hazırlık söz konusu mu? Birleşmiş Milletler'den, bölge ülkelerinden, küresel güçlerden, yoksa biz bunu bu şekilde haberlerle takip etmeye devam etmek zorunda mı kalacağız?
Şöyle bir çağrı yapıldı. 29 Mayıs tarihinde bir bölgesel zirve toplanacak. 15 ülke katılacak bu zirveye. Birmanya uzun süre ayak diretti. Bu bizim iç meselemizdir. Bölgesel bir toplantıda görüşmenin buna alemi yok diye. Fakat özellikle Amerika'nın baskısıyla bu bölgesel zirveye en sonunda katılmaya karar verdi. Avustralya da katılacak. ABD de katılacak, Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak. Ancak bu zirvenin içeriği henüz tam olarak belli değil. Yani sadece bu boat people konusuyla mı ilgilenilecek, mültecilerin barındırılması vesaire, yoksa sorunun esas kaynağı olan Birmanya'nın Arakan bölgesinde yaşanan sorunlar üzerine mi eğilinecek? Bunu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla hiçbir tedbir alınmayabilir ya da sadece kozmetik tedbirler alınabilir. En zayıf ihtimal ise kapsamlı bir çözümle Arakan'ın barışa kavuşması.
Evet, bunun dışında da biz Birleşmiş Milletler ya da büyük güçlerden bir hamle ya da atak bilmiyoruz, öyle mi?
Şu anda bekleyemeyiz ama özellikle tabii Birmanya'nın en yakın müttefiki Çin olduğu için zaten işte ABD'nin mesela bu konuya daha fazla ilgi göstermesine Çin nasıl tepki verecek, onu da izlemek durumundayız.
Evet, değerli dinleyiciler, konuğumuz Taraf Gazetesi yazarı, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Tolga Bilener hocamız idi. Boat People yeniden başlıklı 24 Mayıs'ta kaleme aldığı Rohingyalar, yani Arakanlı Müslümanların trajedilerine ilişkin son durumu konuşmaya çalıştık, aktarmaya çalıştık. Süremiz el verdiğince. Çok teşekkür ediyorum Tolga hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi
atamazsınız.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.